Kıymetli Erkam TV izleyicileri ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber yine sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Bugünkü hocam programımızı Ashab-ı Suffe'ye ayırmak istiyorum ben. Güzel. Özellikle tebliğ ve irşatta Ashab-ı Suffe'nin de bu manada özel bir yeri var. Kesinlikle. Örneklik açısından ve peygamberimizin onları yetiştirmesi açısından. Uygun görürseniz Ashab-ı Suffe kavramı nedir? Suffe ashabı evet. Deyince ne aklımıza gelmeli?
Evet.
Diğer sahabelerden onları ayıran özellikler nelerdi? Ve peygamberimiz onları neden ayırdı? Evet. Buradan isterseniz başlayalım hocam, buyurunuz.
Peki. Şimdi efendim Suffe ashabı veya Suffe, daha oradan başlayalım belki de. Suffe bizim bugün Türkçe'de kullandığımız sofa kelimesinin Arapçadaki karşılığıdır. Biz onu sofa yapmışız. Yani binalarda, konaklarda vesairede böyle orta mekan için kullanılan bir kavramdır bu. Mescid-i Nebi'nin de Efendimiz'in yaptığı daha doğrusu Mescid-i Nebi'nin de biliyorsunuz 3 ana omurgası vardı, 3 parçası vardı. Bir ana mescit kısmı vardı. Bir de sol tarafta kıbleye göre Efendimiz'in eşleri için yapılan hücreler vardı. Bir de arka kısımda, yani caminin bittiği yerden sonra bir işte eyvan gibi gölgelik hurma dallarıyla falan örtülmüş kısmı vardı. Burası sofa dedikleri yerdi. Özellikle kıblenin değişmesinden sonraki süreçte bu tamamen Mescid-i Nebi'nin arkasında kaldığı için burası bir ayrı mekan olarak oluşmuş oldu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem hicret sebebiyle Medine'ye gelen Mekkelilerin fukarasından ya da ehli Medine'den evi olmayan ya da dışarıdan bir şekilde Efendimiz ziyarete gelip Medine'de kalmak durumunda kalanların iaşe ibadeleri ve kalıp dinlenmeleri için bu mekanı değerlendirmek üzere orayı sofa ilan etti. Ve orada barınan sahabilere de Ashab-ı Soffa, yani Suffe ashabı denilmiş oldu. Yani bunlar fiziki olarak da baktığınızda Mescid-i Saadet'e ve Efendimiz'e en yakın olan sahabiler. Tabii bunların boş durmamaları, mutlaka iyi yetiştirilmeleri, efendim dini iyi öğrenmeleri, lüzum ettiğinde muallim ve mürşit olarak kullanılmaları gibi Efendimiz'in zihninde bir takım planları ve hedefleri de olduğu anlaşılıyor. Çünkü Mescid-i Nebi'deki bu sofada Peygamberimizin okuma yazma dahil olmak üzere orada bulunan, orada barınan, orada yatıp kalkan kişilere Kur'an-ı Kerim okumayı, hadislerle meşgul olmayı, dini mesaille ilgili konuları takip etmeyi ve bir takım irşat hizmetleri gibi dışarıda gereken hizmetlere yönlendirmeyi, bunlarla gerçekleştirdiğini görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Hocam, Efendimiz yani bu Ashab-ı Suffe'yi ayrı bir grup olarak konumlandırmasının temel ihtiyacı İslam'ın neşu nema bulmasıyla o insanlara eğitmen veya öğretici, öğretmenler yetiştirme isteği miydi sadece?
İlk ortaya çıkışı belki bir zaruret.
Evet.
Yani bunların evleri yok. Yani dışarıda kalmaları da mümkün değil. Dışarıda kalmak yerine Mescid-i Saadet'te kalmaları bunların en uygun olanı, bir ibadet imkanı bu aslında.
İhtiyaçtan ama, mı doğdu? Yani ihtiyaç önce, sahibi olmaları mı
önce
doğdu?
Birinci şey ihtiyaç ama ikincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bunlar arasında, çünkü daha sonra bu biraz da tekevün etti, gelişti yani. Çünkü işlerinde çok zeki, hatta evi olup evli olup orada kalan sahabiler de var. Yani orası artık bir mektebe, bir eğitim yuvasına dönüşünce, yani orada barınanların Efendimiz'den daha yüksek seviyede istifade ettiklerini görünce insanlar, biz de burada kalalım demeye başladılar. Evli sahabiler de, mesela Abdullah İbni Ömer, yani Efendimiz'in yani Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in oğlu ve burada kalmayı tercih eden sahabilerden. Bir kısmı da tersi, bekar olup da orada kalırken evlenince kendi evlerine taşınıp oradan yine zaman zaman Ashab-ı Suffe'ye devam ettiler. Yani o bakımdan Ashab-ı Suffe evet bir zaruretle ortaya çıktı. Ama onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarureti bir fırsata çevirdi. Ve orada bulunan sahabileri çok güzel bir eğitimle yetiştirmeye başlayınca orası gerçekten fiili mektep gibi oldu. Hatta bugün yani bizim gelenekteki hani medrese örfümüzün ya da tekke geleneğimizin ilk çekirdek kadrosu belki de tabiri caizse orada teşekkül etti. Hatta yatılı mektep, leyli mektep da diyebiliriz yani oraya. Yani tarih boyunca İslam dünyasında uygulanmış bulunan medrese, tekke ve leyli mektep algısının ilk örneği, ilk numunesi Ashab-ı Suffe'dir. Yani hem eğitim var, ilmi eğitim var, manevi eğitim var, irşat eğitim var. Hatta cihat için adam lazım olduğunda hazır kuvvet oradakiler. Ve işlerinde çok liyakatli, mesela Ebu Hureyre, yani sahabiler arasında El-Muksirun diye birileri var. Kim bu? El-Muksirun, yani çok sayıda hadis rivayet eden ve rivayetleri makbul olan sahabilerden. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimizin hıfzı ile ilgili de duasını almış bir sahabi olarak en yoğun ve en çok hadis ezberleyen birisi. Ve ben diyor, kendisi anlatıyor bunu zaten. Diğer sahabi arkadaşlarımız çarşıda pazarda alışveriş ve dünyevi işlerle meşgulken ben Resulullah Efendimizin yanında bulunmayı, ondan duyduklarımı ezberlemeyi kendime itiyat edindim. Hmm. Ve böylece yani benim yaptığım işi de çok fazla da abartmayın diyor. Yani ben millet çarşıdayken Efendimizin yanında olduğum için bunları ezberleme ve belleme şansı elde ettim diyor. Keza Hazreti Ömer'in de Hazreti Ebu Hureyre'yi tahsin için bunu söylediği de vaki. Hmm. Yani gerçekten yani biz dünya işlerine meşgulken, ticaretten yaparken siz bizden çok daha farklı şeyler elde etmişsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz manasında Ebu Hureyre'ye Hazreti Ömer Efendimizin de böyle bir şeyi var, taltifi var. Yani demek ki yani orası bu manada eğiten, yetiştiren bir mektep. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Zer de gerçekten bu mektebin önemli seçkin talebelerinden birisi. Yani o da çünkü İslami hayatın içinde olmak isteyen, ticari hayatı önemseyen ve özellikle de varlıklı insanların varlıklarını fukara ile paylaşmayı önemseyen bir adam. Yani Efendimizin kendisine yaptığı nasihatleri, sadiki, yani dostum bana şunları şunları söyle diyerek nakletmeyi çok seven bir insan. Ve onları da başkalarına da duyurma konusunda çok gayretkeş olan, gayretli olan bir sahabi Ebu Zer. O da orada yetişmiş olanlardan birisi. Dolayısıyla yani orasının böyle bir çok farklı insanların yetiştiği bir alan. Sonra sadece tek ilmi mübahaseler, sadece Kur'an-ı Kerim eğitimi, sadece Kur'an, Evrad-ı Eskar, tesbih değil. Yani bunların hepsi aynı anda yapılabiliyor orada. Yani
bunu tam soracaktım hocam. Yani özellikle ilim, İrşat ve hizmet üç bağlamda değerlendirecek olursak.
Evet.
Ya Peygamberimizin tabii ki Ashab-ı Suffe'yi en başta onun rehberliğinde Ashab-ı Suffe'yi eğittiğini biliyoruz. Ama onun dışında bu nasıl bir sistem kuruldu? Yani şimdi, ilim merkezli, irşat merkezli ve hizmet merkezli olarak.
Kur'an eğitimi için, Kur'an okuma, ezberleme meselesi için Efendimizin görevlendirdiği sahabeler var. Ubey bin Ka'b gibi, Abdullah bin Mesud gibi. Evet. Bu sahabiler Mescid-i Nebi'nin sofasında kalan bu Ashab-ı Suffe'nin aynı zamanda muallimleri. Onlara hem Kur'an hıfzını, hem Kur'an okumayı, hem dini muamelatı öğretiyor. Hatta Hazreti Peygamber'in hat dersi aldırdığı şeklinde rivayetler bile var. Mescid-i Nebi'de sofada kalanlardan birisine. Bununla ilgili rivayetler de var. Yani ilmi bakımdan da, ahlaki bakımdan da, irşadi bakımdan da orada bulunanların istidatları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Yani Efendimiz hücresinden çıkıp mescide geliyor, mescitten de sofaya geçiyor. Sofada bakıyor ki şeyler, Ashab-ı Suffe işte bir grup oturmuşlar, ilmi mübahase yapıyorlar, ders okuyorlar, efendim konu tartışıyorlar. İleride bir grup Kur'an-ı Kerim okuyor, bir grup da Evrad, Zikâr, Tesbihat'la meşgul. Bakıyor hepsini şöyle, tekrar gelip o ilmi mübahase yapan, ilim ile meşgul olanların yanına oturuyor. Hepsi güzel güzel işler yapıyorlar bunlar ama ben muallim olarak gönderildim diyerek ilmi mübahase ile meşgul olanların yanına oturuyor Peygamberimiz. Yani bu da ilmin öncelendiği hadislerce önemli olaylardan birisi. Yani dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği bu sahabilerin sadece tek yer, açıdan değil. Yani sadece ilmi açıdan değil, sadece fikri açıdan değil, sadece züht ve takva gibi böyle ahlaki açılardan değil, yeri geldiğinde savaş için bile hazırlandığını, hizmete gönderiyor. Mesela sahabilerin, o Ashab-ı Suffe sahabilerinin zaman zaman şeye, dağ bayıra gidip oradan odun devşirip getirdiklerini, yani bir meşguliyet bulduklarını kendilerine, medar maişet olmak üzere görüyoruz. Evet, bunların hayatlarının ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiği hadis kaynaklarımızın bize anlattığı önemli gerçeklerdendir. Ama buna rağmen yine onlar kendi maişetlerini rahatlatacak işler yapmaya da önem göstermişlerdi, ehemmiyet vermişler. Yani sadece 24 saat nesil saadete kalalım, istirahatin dışındaki her zamanda Efendimizin huzurunda kalıp eğitim görelim değil. Yani bunun dışında kalan zamanlarda iş yaptıkları da az da olsa vaki. Ama daha çok Efendimiz'de olmak, onu dinlemek, ondan bilgiler edinmek, Efendimiz'in verdiği talimat olarak verdiği işleri yerine getirmek.
Bu sanki bir ataletmiş gibi de bazen bir anlatılan durumlar oluyor. Özellikle de Suffe ashabıyla alakalı bilgi eksikliği olduğu durumlarda. Sanki Suffe ashabı toplumdan tecrid edilmiş, sadece ilimle meşgul olan ve zühdle meşgul olan, zikirle meşgul olan bir grup gibi.
Zühdi tarafları var, dünyayla dertleri yok. Tamam, ama dünya için lazım olduğunda söylediğim gibi odun kesmekten ağaç toplamaya varıncaya kadar, pazarda işte yük indirip bindirmeye varıncaya kadar dünyevi işlerle de meşguller. Ama birincil işleri oradaki ilmi, fikri mübahaselere, Efendimizin sohbetlerine katılmak, onu özümsemek, yani onun halini, tavrını, kendilerini yönlendirmesini özümseyip onu kendilerine mal etmek şeklinde. Çünkü eğitimin en güçlü olanı, yani görerek ve ahlak sahibi insandan güzel meziyetler devşirerek elde edilendir. Yani kitaplarda nazari olarak anlatılan, öğretilen değil. O bilgidir. O da çok kıymetli. Ama bilgiden çok eğitim, yani uygulamaya dönüşmüş olması, hayatın içinde makes bulmuş olması, onu iyi uygulayan insanların arasında bulunmakla daha çok anlaşılır ve öğrenilir. İşte Efendimizin yanında olmak Ashab-ı Suffe için bir, o manada çok büyük avantajdı. Yani diğer sahabiler mesela her zaman bu avantajı elde edemeyebilirler. Çünkü onlar namaza geldikleri zaman ve mescitte oldukları zaman bu imkana kavuşurlar. Ama Ashab-ı Suffe her zaman mescitte oldukları için ve Efendimizin namaz kılarken de, hücresine geçerken de, ya başka iş için sokağa çıkarken de yanındalar. Dolayısıyla bu yanında olmaktan kaynaklanan imkanla daha çok şeyi görüyorlar, daha çok şeyden haberdar oluyorlar, daha çok konuşulanlardan da kendilerine bilgi devşiriyorlar. Tavır ve davranışları görüyorlar. Yani Efendimizin diğer sahabilere, gelen insanlara, çünkü orayı orası bir heyetlerin de kabul edildiği mekan. Yani hele özellikle 6. 7. yıldan sonra Efendimiz'e dışarıdan pek çok heyetler gelmeye başlıyor. Bu heyetler tabii bir protokol gerektiriyor. Bunların kendilerine göre bir diplomasisi var. Yani o diplomasiyi de görüyorlar bunlar. Yani insan ilişkilerini öğreniyorlar. İnsanlara nasıl oturulup kalkılır, nasıl dert anlatılır veya insanların derdi nasıl dinlenir, bunları görüyorlar. Yani Efendimiz'in bu manada yanında olmuş olmaları, sürekli fotoğraf çekiyorlar tabiri caizse. Ve bunu sürekli kendilerine mal etmek üzere fotoğraf çekiyorlar. Yani orada arşivlemek için değil.
Bu hocam belki tam olarak onu soracaktım. Tebliğ metodu olarak da peygamberimizin özellikle bil fiil uygulamasını yakından tecrübe etmeleri ve aynı zamanda onun eğitiminden geçmeleri onlarda bir tebliğ metodu ve irşat metodu da aynı zamanda yetiştirmelerine katkı sağlıyor. Burada özellikle Ashab-ı Suffe'nin yani irşat ve tebliğ metodunda öne çıkan unsurlar nelerdir?
Genellikle Ashab-ı Suffe'den gelen rivayetler bize yani bu dünyaya aldanmama konusuyla ilgili çok önemli mesajlar var. Belki onların kendilerinin hali hayatlarının zühd ile mamur ve mahmul olmaları, mahmul olmaları hatta bir de başından baktığınız zaman bunlar yani bu zühd konusunda dünyaya değer vermeyip ve dünya malını başkalarıyla paylaşmak adına çok önemli mesajları olduğunu. Ebu Zer'de de bu var mesela. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh. Efendim Ebu Hureyre'de de var. Diğer sahabilerin hepsinde var. Yani zaten kendilerini anlatırken bunlar diyorlar ki ben işte arkadaşlarımızdan 30 kadarının bir tek elbiseden fazla elbisesi olmadığını gördük. Yani çünkü Efendimizin o mescidinde ondan 400-600'e kadar sayının değiştiği rivayetleri var. Yani onun altına hiç düşmemiş. Farklı zamanlarda 100 olmuş, 200 olmuş, 300 olmuş. Orada insanlar, çünkü orası bir yatakhane değil. Yani orada onların kalmaları için bir yatak döşek de serilmiyor. Yani zemin kum. Kum zaten sıcak Arabistan'da. Kolunu kıvırdığı zaman yastık oluyor. Üzerindeki hırkası veya ridası onun yorganı oluyor. Yani yorgana da ihtiyaç yok o memlekette. Dolayısıyla yani orada sıraya dizilip yatmış olmak şu kadar 100 metrekare yerde 200 kişi yatar yani. Yan yana durduğun zaman yani namaz kılarken bile 0.75'tir bir insanın işgal ettiği alan. Yattığı zaman bu daha da fazlalaşır. Dolayısıyla yani orada bu kadar sahabinin bulunduğu ortamda bunların muallim olanları, önde olanları, Efendimizin o ehem mühim tercihlerini bilen, yani Efendimizin en çok önemsediği şey bir defa tevhid. Bu Cenab-ı Hakk'a kulluk meselesinde, onun dışındaki her türlü puttan kalbi arındırmak konusunda çok büyük hassasiyeti var. Şeylerde bu hassasiyeti görüyoruz. Buraya da en çok dahleden ne? Dünya malıdır. paradır, makamdır, mevkidir. Bu konular üzerinde o şeylerin, Ashab-ı Suffe sahabilerinin, orada yetişen sahabilerin çok hassasiyetleri olduğunu görüyoruz. Yani onlar o konuyu öne çıkarıyorlar. Peygamberimiz de onlar için çok derde düşüyor. Mesela Hazreti Fatıma radıyallahu anh bir savaş sonrası Efendimiz'e gelen esirlerden yani kendisine yardımcı verilmesi için ellerini gösteriyor. Babacığım diyor, kuyudan su çekmekten, un değirmeninde un öğütmekten ellerim kabardı diyor. Hasan da Hüseyin de işte daha küçük, yaramaz hareketliler. Yani bana bunlardan bir yardımcı versen de, yani bu işlerin bunlar görse benim. Yani unumu öğütü verse, kuyudan suyumu çekiverse falan manasını. Efendimiz ya Fatıma diyor, ben bu esirleri satıp, yani onların parasını alıp, Ashab-ı Suffe'nin ihtiyaçlarını görmeyi düşünüyorum. Ashab-ı Suffe bu haldeyken, yani onlar bu kadar dar, muzdar, ihtiyaç içindeyken, yani kusura bakma diyor, sana bunu vermem yakışık almaz diyor. Yani sana böyle bir hizmetçi vermiş olma. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından da yani o sosyal adaletin, sosyal dengenin gerçekleşmesi için ve insanlara da örnek olması adına onun uygulamalarını da bir şeyi orası yani. Sergilediği alan tabiri caizse. Yani sahabiler bakıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanesinde pişen yemeği onların önüne koyuyor. Hanesinde yoksa var olanlara diyor ki buraya bir şey getirin. Bir kazan var işte, büyük kazandan bahsediliyor. Ashab-ı Suffe'nin zaman zaman işte çorba verildiği, yemek verildiği bağnasında. Bir arada hiçbir şey yok. Sade hurma var. Hurmayı veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani hatta şeyler diyorlar. Yani ya Resulallah ciğerlerimiz kavruldu hurma yemekten deyince, ehli Medine bana ne veriyorsa ben de size onu veriyorum. Yani Muhammed'in evinde de iki aydan beri bundan başkası yenmedi diyor. Yani hakikaten o ilk yıllar, ilk dönemlerde büyük sıkıntı var. Sıkıntı bollaştığı zaman da Efendimiz yani Müslümanların ellerinin bolluğa alışmaması veya israfa alışmaması konusunda hassasiyeti var. Yani eşlerine bile işte malum biliyorsunuz onların ziynet eşyası, kumaş, altın, gümüş talepleri sırasında isterseniz sizi diyor bırakıvereyim ben diyor yani vereyim mehirlerinizi. Ayrılın gidin alın onları diyor. Yani ayet öyle geliyor. Ahzab suresini biliyorsunuz. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sosyal adaletin gerçekleşmesi, insanların ihtiyaç sahipliği olanların ihtiyacının görülmesi noktasında yani ilk uygulamayı oradan başladı tabiri caizse. Yani bunlar varken ben evimde rahat uyuyamam. Bunlar varken ben kızıma hizmetçi veremem. Manasına
hocam
yani.
Tabii ki burada aynı zamanda şunu da görüyoruz. Peygamberimiz onların ihtiyaç sahibi olmalarını merkeze almaktan ziyade bu merkezde ama aynı zamanda onları geleceğin bu özellikle İslam'ı anlatacak tebliğ önderleri olarak da konumlandırdı. Çok aşikar ve hatta evet. Kendi belki dediğiniz buyurduğunuz gibi evet, yiyeceklerini, ikramlarını onlara arz etmesi. Onları aslında konumlandırdığı yer açısından önemli. Bunu bazen özellikle fakirlikle irtibatlandırılıyor. Bu aslında bu şekilde bir konumlandırma yanlış oluyor anladığımız kadarıyla.
Kesinlikle.
O peygamberimizin göz bebeği bir yer aslında.
Yani
yetiştirmek istediği
peygamberimiz
insanlar.
Canından, kanından olma evladından önce bunları tercih ettiğine göre onlara verdiği değeri gösteriyor.
Evet.
Yani kızım istedi madem onun işini göreyim demiyor. Yani burada bu ihtiyaç sahibi. Çünkü onlardan da beklentisi var Efendimizin. Yani onlar bu ümmetin muallimleri, bu ümmetin mürşitleri. Ve çünkü muallim lazım olduğunda, tebliğci, davetçi, mübelli lazım olduğunda hadi 3 taneniz kalkın gidin diyor. 20 taneniz kalkın gidiyor. İşte bir İmam-ı Vakfası var. Yani o Efendimizin hali hayatında ve ömrü boyunca ağzından lanet lafızları hiç çıkmamış ama bir maune vakası işte 70 tane hafız Ashab-ı Suffe'nin evet, şehit edildiği bir hadise ve Efendimiz günlerce bir dua etmiş onları yapanlara. Evet. Yani Müslümanları en azından tuzağa düşürdükleri, aldattıkları ve hafız ve Ashab-ı Suffe'den olan insanları öldürdükleri için bu gerçekten
belki
çok...
Belki Peygamber Efendimizin hali hayatındaki en çok üzüldüğü konuların başlarında geliyor. Evet hocam.
Kesinlikle.
Yani bu özellikle bu durum aslında Ashab-ı Suffe'nin Peygamber Efendimizin nezdindeki yerini
ne kadar değerli olduğunu
gösteren bir durum.
Kesinlikle öyle.
Hocam biraz önce şey söylediniz. Belki onunla bitirsek güzel olacak. Tebliğ ve irşatla beraber Ashab-ı Suffe'nin yerini anlamış olduk ama özellikle tasavvuf kültüründe dergah ve tekkelerle
evet,
Suffe ashabının durumu arasında da bir bağlam kuruluyor. Bu konu hakkında
bence çok çok muvafık ve mutabık bir bağlam.
Evet.
Çünkü bugün bildiğimiz uygulamalarda tekkeler genellikle mescit ya caminin bitişiğinde, imaretin yanında ve şeyh dairesinin bitişiğinde kurulmaktadır. Burada da örneğin modelin Asr-ı Saadet'teki Mescid-i Nebi, Efendimizin hücreleri ve Ashab-ı Suffe olduğunu gösteriyor. Yani caminin bitişinde Ashab-ı Suffe olduğuna göre, yanında Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hücreleri olduğuna göre ve oraya İyaşe İbadet'e oradan geldiğine göre tam aynı model. Yani bir bakıma baktığınız zaman tekke uygulaması, bizdeki tasavvuftaki tekke uygulaması Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ashab-ı Suffe uygulamasından alınmıştır. Yani oradaki yaşayış biçimi, İyaşe İbadet tarzı, melbes, matam, meşrep, neyse yedikleri, içtikleri hepsi o uygulamalara birebir benzemektedir. Mürşit uygulaması. Yani mürşitlerin mürşidi
Allah'ın Resulü. Yani bu Resulü, manevi bağ buradan kuruluyor o zaman.
Tabii tabii. Yani mürşitlerin mürşidi Allah'ın Resulü orada. Evet. Onun dizinin dibinde.
Hüsve-i Hasen olarak.
Evet, Hüsve-i Hasen olarak. Onun dizinin dibinde, gözünün önünde cereyan ediyor bütün bunlar. Yani eksiklikleri, yanlışları, hataları varsa onun tarafından tashih ve tamir ediliyor. Duaya mazhar oluyorlar. Sırtları sıvazlanıyor yerine göre veya bir yanlış yapmışlarsa ikaz ediliyor kendileri. Yani mesela cuma günü keşke yıkanıp gelseydiniz diyor günün birinde mesela. Hmm. Yani çünkü gariban bunlar yünlü elbise giyiyorlar. Terleyince mescid saatin içi koyun sürüsünün kokusuna benziyor neredeyse. Hmm. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam keşke bugün diyor cuma gusledip gelseydiniz diyor. Ondan sonra hep gusledip gelmeye özen gösteriyor onlarda. Yani baktığınızda tasavvufun ana kurumları, ana ilkeleri Efendimizin bu hali hayatında uygulamalarından alınmış olduğunu görüyorsunuz. Yani hem irşat yönteminin hem fiziki mekan olarak suffe ve tekke usulünün hem de o insanlarla ülfet ve irtibat meselesinin birebir çok benzediğini oradan aldığını görüyoruz yani.
Belki hani sufi kavramı bile sonradan
evet,
buna atıfla gelişmiş
bir iddia
olabilir.
Var zaten. Evet. Öyle bir iddia da var. Yani sufi kelimesinin suffe ya da suf kökünden geldiği en yaygın kanaatlerdendir biliyorsunuz. Evet.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşad programının sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz efendim.